Ayrım 7, sayfa 66. Yoktan var edilmiş şehirde. Gerhard'ın derin uykusunu kapısına ısrarla vuran kondüktör böldü. Yatağında dikilip kulak verdi, adam hiç anlamadığı bir şeyler söylüyordu. Saatine arandı, ceketinin cebinde olmalıydı. Dün gece, neydi adamın adı? Emren. Her neyse, öyle bir şeydi işte. Kondüktöre onu uyandırmasını tembih etmişti, hatırlıyordu. Daha önce de o bulaşık suyu gibi bulanık milli içkiyi içmiş, sarhoş olmuştu. Zor bela yetişmişti trene. Her şeyi hatırlıyordu. Hafızası netti, başı ağrımıyordu. Hayret! Ne zaman şarabı fazla kaçırsa, ertesi sabah kafası kazan gibi olurdu. Oysa... Ayakkabılarım nerede? Kendini yatağın üzerine boş bir çuval gibi atmıştı. Ne zaman çıkardı ki onları? Gece yarısı bir ara uyanmış olmalıydı. İşte onu hatırlamıyor. Derin uyumuş demek ki. Eğildi, yerde ayakkabılarını aradı. Masanın altında kalmışlar. Ayağa kalktı, pantolonu buruşmuştu iyice. Valizinden yedek kıyafetlerini çıkardı, yatağa serdi. Kompartmanındaki muslukta yüzünü gözünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, giyindi. Tuvalete gitmek üzere çıktı odasından. Tuvalette işi bitince restorana girdi. Bembeyaz örtülü masaya oturdu. Mis gibi kızarmış ekmek ve reçel kokusu geldi burnuna. Garson masaya servis yaptı. Reçel, tereyağı, bir takım peynirler ve zeytin. Ne alaka yani, kahvaltıda zeytin. Sosis salam yok mu? Garsona Fransızca sordu, yokmuş. Sadece öf öf deyip duruyordu garson. Ha, yumurta ısmarladı. Peynirli bir omlet geldi az sonra. Bu Türkler sabahtan akşama peynir mi yer? Gerhard acıkmıştı. Omlet de çok lezzetliydi. Kahvaltı masasında ne varsa yedi yuttu. Beyaz porselen fincanlara çay dolduruyordu garsonlar. O kahve istedi. Yine o minicik fincandaki zakkum gibi kahve gelmez mi? Yok, hayır, çay olsun. Masalar teker teker doluyordu. Onun masasına da izin isteyerek bir karı koca oturdu. Gerhard başıyla selamladı onları, kalktı, kompartmanına döndü. Ağzını çalkalayıp saçlarını taradı, valizini tanzim etti. Bakana sunacağı dosyayı en üste koydu. Pencereden dışarısını seyretmeye başladı. İstasyona girerken şehrin varoşlarından geçeceklerini sanıyordu ama tren kırlık araziden geçip doğrudan istasyona girdi. Gerhard penceresini indirip perona bakar bakmaz eliyle koymuş gibi tespit etti Malşe'yi. Başında hasır şapkası tipik bir Prusyalı gibi dimdik duruyordu. Kayınpederiyle yaşıt olmalıydı. Trenden iner inmez yanına gitti, kendini tanıttı. ''Hoş geldiniz Herr Schliemann, yolculuğunuz iyi geçti mi?'' diye sordu Malşe. ''Mükemmel. İstanbul'da tanıştığım hocalarla çok verimli bir toplantı yaptık. Bugünkü toplantıdan önce bilgilendirilmem iyi oldu efendim. Bugünkü de uzun bir toplantı olacak. Öğleden sonra saat 2'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplanacağız. Bakanlık Ulus'ta. Daha önce oradaki Karpiç'te öğle yemeği yeriz. Rusya'dan kaçan bir Gürcünün lokantası. Yemekleri nefistir. Yerken de toplantıya dair notlara bir göz atarız, dedi Malşe. Önce ben otelime uğrayıp valizimi bıraksam, bana lokantanın adresini verirseniz biraz şehri dolaşır, sonra sizinle buluşurum. 12'ye doğru otelde buluşalım da, burası İstanbul değil, dolaşacak yer bulamayabilirsiniz. Şu gördüğünüz ana cadde, istasyondan ta Cumhurbaşkanı'nın köşküne kadar uzanıyor. Ne varsa o geniş bulvarın üzerinde. Başka pek bir şey yok. Yeni kurulmakta olan bir şehir burası. Belli oluyor. İstanbul'u da dolaşmaya vakit bulamadım ama vapurla Asya yakasına geçerken bir güneş batışı vardı. Unutulmaz bir manzaraydı. Herr Schliemann, bir ünlü şairleri var Türklerin. Ona sormuşlar. Ankara'nın en çok neyini seversiniz diye. İstanbul'a dönüşünü demiş. Çok komik bir şey söylemişçesine ha ha ha güldü. İki şehri mukayese etmeyelim dahi. Buyurun, sizi otele bırakayım. Saat 12'de lobide buluşur, lokantaya yürürüz. Tamam, dedi Gerhard. Malchen'in ikazına rağmen yine de şehri dolaşmak istiyordu. Tabii buraya şehir denilebilirse. Çünkü otele girdiği andan itibaren resepsiyondaki memurdan onu odasına çıkaran Komi'ye kadar karşılaştığı her Türk ona kırık dökük Almancası, Fransızcası ya da İngilizcesiyle şehri nasıl bulduğunu sormuştu. Belli ki Türkler inşası devam eden şantiye şehirleriyle çok gururlanıyorlar, yabancı konuklardan yüreklendirici iltifatlar bekliyorlardı. Oysa bir Avrupalı için buraya şehir demek henüz mümkün değildi. Yine de valizini odasına bırakıp dışarı çıktı, bulvarda yürümeye başladı. Geniş tutulmuş caddenin her iki tarafına, hatta ortadaki refüje bile ağaçlar dikilmiş, kimi azıcık boy vermişti. Her tarafta inşaat vardı. Kocaman bir şantiye gibiydi Ankara. Ama çalışmalar tamamlandığında bol ağaçlı, ferah bir şehir olacağı şimdiden belliydi. Yeni binalar son Alman ekolünün izini taşıyorlardı. Mimarlarını Almanya'da okutmuş olmalılar diye geçirdi içinden. Şehrin projesinin Jensen isimli bir Alman mimara çizdirildiğini henüz bilmiyordu. Ara sıra bir iki araba, bazen de atların çektiği bir fayton geçiyordu caddeden. Bir 500 metre yürüdükten sonra geri döndü, aksi istikamete doğru gitmeye başlayınca inşa halindeki şehirden bir kasabaya geçiş yaptı adeta. Birbirine yaslanmış mütevazı kerpiç evlerin derme çatma dükkanların önünden aktığı, yukarıda bir kale gördü ama Malşe ile randevusuna geç kalmamak için yokuşu tırmanmadı. Oteline geri dönerken Anadolu'nun bağrında ilkel bir kasabadan bir başkente evrilmekte olan bu tuhaf şehirde Orta Çağ'ın bir hamlede yüzyılları aşarak yakın çağa atlamasına tanıklık ettiği hissine kapıldı. Ellerinde kazma kürek, ağaçlarla uğraşan bahçıvanlar, modern binaların duvarını ören işçiler, birbirine yaslanmış mütevazı kerpiç evler, eşeklerini süren yoksul köylüler, gri siyah ekose atkılarını başlarından bellerine kadar sarkıtmış kasabalı kadınlar ve onlara tezat, föt şapkalı, takım elbiseli erkeklerle beli oturmuş mantolar ve topuklu ayakkabılar giyen başı açık şık hanımlar ve yanından geçip giden bir Ford marka otomobil. Bir sürreal resmin içindeydi sanki. Malşe'nin onu götürdüğü lokantada yine bir sürpriz bekliyordu Gerhard'ı. 10 yıl önce otele dönüştürülen Taşhan'ın alt katındaki bu lokanta, Malşe'nin anlattığına göre Ankara'nın ilk modern lokantasıydı. Herhangi bir Avrupa kentinin restoranındaki gibi kolalı beyaz örtüler serilmiş masalardan birine oturdular ve Zürih'in en iyi restoranlarından birinde yiyebilecekleri lezzette birer tavuk Kievski ısmarladılar. Herkesin Baba Karpiç diye hitap ettiği Gürcü, lokantanın sahibi olmasına rağmen servisi beyaz önlüğüyle bizzat kendi yapıyordu ve yemekler gerçekten enfesti. "Şehri mi gezdiniz, dinlendiniz mi?" diye sordu Malşe. "Dolaştım biraz. Her tarafta inşaat var. Ya yol ya bina yapıyorlar." Ankara'nın bu halini anlatan bir şarkı yazıp bestelediler. Malşe önce şarkının bestesini mırıldandı, sonra Almanca olarak bir mısranın anlamını söyledi. "Yoktan var edilmiş tek şehir sensin." Nasıl? Gerçeğe uyuyor değil mi? Çünkü burada Türkler tamamen sıfırdan bir şehir inşa ediyorlar ve bundan çok gurur duyuyorlar. O heyecanı ben bile hissedebildim de İstanbul gibi bir şehirleri varken niye bir başka... Cümlesini bitiremedi Gerhard. İstanbul muhteşemdir ama yapılanması planlı değildir. Burası bittiğinde güzel, modern, planlı bir şehir olacak. Tabii paranın şehvetine kapılmayıp mevcut planı bozmazlarsa. Duyduğuma göre şehri planlayan mimarın arsa sahipleriyle başı dertteymiş. Henüz inşaat halinde bir şehirden çok kasabayı andıran Ankara'da yaşamayı kabul etmiş olmanız azimli ve cesur olduğunuzu gösteriyor Sayın Profesör, dedi Gerhard. Size saygı ve hayranlık duyuyorum. Beni bu milletin çağa yakalama arzusu çok heyecanlandırdı Herr Schliemann. Almanya'daki olaylardan dolayı mesleki şevkimi tamamen kaybetmiştim. Türklerin liderinin bilime olan tutkusu karşısında bütün enerjimi bu genç devletin hizmetine adadım. Yaklaşık bir yıldır gece gündüz çalışmaktayım. Nasıl giriştiniz bu işe? Onlar mı sizi buldu yoksa siz mi onları? Cenevre Tıp Fakültesi'nde benim bir Türk öğrencim vardı. Zeki, çalışkan bir çocuktu. Yıllar sonra onu karşımda buldum. Başarılı bir hekim olması yetmemiş, ülkesinde Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapacak kadar da itibar sahibi olmuş. Hangi hoca ülkesinin bir numaralı devlet adamına danışman olarak bulduğu öğrencisiyle gurur duymaz ki? Pek etkilendim. Üniversiteden çok iyi dereceyle mezun olan bu genç adamla geçen onca yıl içinde birkaç kez değişik şehirlerdeki tıp kongrelerinde karşılaşmıştık. İlk tanıdığımda Fransızcayı iyi derecede konuşmasına şaşırdığım ve adını bir türlü doğru telaffuz edemediğim Akil Muhtar, yeni Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e bizzat tavsiye etmiş beni. Ne vefalı bir öğrenciymiş. Sanırım hakkımda başka referanslar da aldılar ki tavsiyesi kabul görmüş, beni ziyarete geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın davet mektubunu elden getirmişti, ta evime kadar. Yaş haddinden emekli olduktan sonra arzum hilafına köşeme çekilmişken ne sürprizlerle dolu şu hayat. Gerçekten öyle dedi Gerhard. Kayınpederimin dostu olmanız da bir başka hayırlı tesadüf. Sizi bulmamız Türkler için de bizler için de çok hayırlı oldu. Her Şiliman, Anadolu'nun bağrındaki topraklarda birkaç inanmış insanın ellerinde bir devlet yükseliyor. Evet, bir avuçlar fakat misyonlarına inanmışlar. O kadar ki Müslüman ağırlıklı bir Şark İmparatorluğu'nun enkazından çağdaş bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Umutla, gayretle, halk için, halkla beraber ve hatta gerekirse halka rağmen halkı eğiterek yanlarına çekmeye çabalıyorlar. Nasıl yardımcı olunmaz bu mücadeleye? Yaşlı adamın gözleri nemlenmişti. Gerhard birkaç şey sormak istedi ama Malşe öyle büyük bir coşkuyla anlatıyordu ki kesemedi sözünü. Şurası gerçek ki Türklerin çağdaş bir ülke yaratmanın bina inşa etmekle değil ancak doğru eğitimle mümkün olabileceğini bilen bir liderleri var. Çok şanslılar. Öğrencim Akil bana dediydi ki paraları yokmuş ama başarmak için çok hevesleri varmış. Ben de ona doğru eğitim, disiplin ister dedim. Hocam, Müslümanlarda zaten biat kültürü var diye yanıtladı. Her akil, biat ve disiplin aynı şeyler değildir diye itiraz ettim. Biat, inandığın kişiye hiç sorgulamadan kendini gözü kapalı teslim etmektir. Disiplinse mevcut kurallara ve düzene eksiksiz uymak ve aynı anda sürekli sorgulayabilmektir dedim. O da bana, sizden görüş isteyen kişi hayatını orduda geçirmiş, disipline alışık bir askerdir. Bu konuda endişeniz olmasın hocam, Gazi sizi anlar, dedi. Anlaşılıyor ki Türkler iyice ciddiye almışlar eğitim işini. Hem de nasıl? Akil bana adeta yalvarıyordu, hocam. Görüyorsunuz, beni size yollayan Gazi, milletini bilimle donatarak ayağa kaldırmak isteyen bir idealisttir, diye. Gerçekten etkilendim Her Şiliman. Kabul edersem hazırlayacağım raporun tercümesini yapar mısın, diye sordum. Meğer Gazi iyi derecede Fransızca bilir, Latin harflerini okur ve yazarmış. Gerhard şaşkına dönmüştü. Ziyaret etmekte olduğu ülkenin cumhurbaşkanını o bir asker zannederken adam eğitimci çıkmıştı. Profesör Malşe sustu. Dalgın gözlerle karşıya bakıyor. Akil Muhtar'ın sunduğu mektubu okuduğundan beri değişen hayatını düşünüyordu. Eski öğrencisini kırmamış, iki hafta sonra trenle İstanbul'a ulaşmış ve hemen Ankara'ya gidip Başbakan, Milli Eğitim Bakanı ve diğer eğitim yetkilileriyle görüşmüştü. Yeni Cumhuriyet'in coşkusuna o da kendini kaptırmış olmalı ki İstanbul'a döner dönmez Darülfünun'un kendisine tahsis edilen bir odasında çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'de kaldığı 5 aylık zaman içinde politikacılarla, öğretim üyeleriyle, idari memurlarla, öğrencilerle hatta hademelerle dahi konuşmuş, hepsinin görüşlerini almıştı. Darülfünun'un fakültelerini, laboratuvarlarını, kütüphanesini ziyaret etmiş, derslere, sınavlara girmiş, ayrıca bir de geniş kapsamlı anket hazırlamıştı. Ankette çok değişik sorular vardı. Özellikle öğretim üyelerine, verdiğiniz dersle ilgili kitap yayımladınız mı? Ya da bir yabancı dilde herhangi bir yayınınız, makaleniz var mı? Gibisinden sorularla Malşe aslında eğitimin motorları olması gereken öğretim üyelerini tanımaya, kapasitelerini görmeye çalışmaktaydı. Yaşlı profesör garsonun sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Başka bir arzuları var mıydı? Diye soruyordu garson. Arzusu anlattıkları bitene kadar sözünün kesilmemesiydi ama yok demekle yetindi ve Gerhard'a raporu nasıl hazırladığını anlatmaya devam etti. Gerhard tabağındakileri çoktan silip süpürmüştü. Artık biraz da sıkılarak dinliyordu profesörü. 95 sayfalık raporumu 6 ayda tamamlayabildim. Sözümü hiç esirgemedim Herr Schliemann. Fakülteler arasında işbirliği, kütüphanelerde yeterli kitap yoktu. Öğrenciler yabancı dil bilgisinden yoksundu. Ders programları fazla yüklü, bilgiler yetersizdi. Şöyle ki, ders notları hiç değiştirilmeden, geliştirilmeden 50 yıldan beri aynen okutulmaktaydı. Üniversite dışında yazıhaneleri, muayenehaneleri olan hocalar öğrencilere rehberlik yapmıyor, sadece ders vermekle yetiniyorlardı. Hiçbir konuda araştırma yapılmıyordu. En basit çeviriler bile bitirme tezi olarak kabul edilebiliyordu. Üstelik hocaların kendi aralarında dahi bilimsel işbirliği değil, çekişme vardı. Tüm bu görüşlerimi cesurca bildirdim. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Gerhard meraklandı. Bu rapor Gazi'ye mi sunuldu efendim? Evet. Raporumun son bölümünde çağın dışına düşmüş bu müessese için bir dizi reform öneriyordum ama önerilerim kabul görür müydü? Hiç tahmin etmiyordum. Herhalde beni eleştirerek kovacaklardı. Çok yanılmışım böyle düşünmekle. Ya! Gazi raporumu günlerce dikkatle okumuş, sayfaların kenarına el yazısıyla notlar almıştı. Vardığı sonuç şuydu. Cumhuriyetin gelecek kuşaklarının tümü, kadın erkek ayırmaksızın bilimsel yöntemlerle yetiştirileceklerdi. Düşünen, fikir üreten, sorgulayan, dinamik insanlar olacaklardı. Biraz şaşkın, bir askerin böyle düşünebilmesi ne müthiş, dedi Gerhard. Çünkü Gazi, orduda alaylı ve okullu askerlerin birbirlerini çekememeleri yüzünden kaybedilen meydan savaşlarını iyi bilirmiş. Sivil hayattaysa medrese çıkışlılarla devlet okullarında yetişen memurların zaman kaybına mal olan sürekli zıtlaşmalarına defalarca şahit olmuş. Dahası da var, medeni dünyanın eğitim sistemlerini benimseyeceklerse en son ve en yeni sistemlerden istifade etmeliymişler. Bu yüzden bir an önce Avrupa ve Amerika'nın en gözde profesörlerini hiçbir fedakarlıktan çekinmeden Ankara'ya davet edeceklerdi. Büyük bir aydınlanma projesiydi bu ve Gazi bu projede direksiyonun başına beni geçirmek istiyordu. Eğer kabul edersem. Nihayet Malşe de bitirmişti tabağındaki yemeği. Garsona kahve getirmesi için işaret etti eliyle. Gerhard Türk kahvesini bu kez yüzünü buruşturmadan içti. Ne tuhaf, insan her şeye alışıyordu. Malşe hesabı Gerhard'la bölüşmedi, kendi ödedi, çıktılar. Bakanlığa doğru yürürlerken yanlarından siyah önlükleri, beyaz yakalarıyla acayip bir üniforma giyen kızlı erkekli çocuklar geçti. Başlarında öğretmenleri olduğunu tahmin ettiği gri tayör giymiş genç bir kadın vardı. Çocuklar el ele cıvıldaşarak yürüyüp gittiler. Belli ki hepsi de bu taşra şehrini bir başkente, kendilerini de modern çağın insanına dönüştürmeye kararlıydılar. Gerhard onlara muhabbetle baktı ve içinden hedeflerine varmaları için şans ve başarı diledi. Ayrım sonu, sayfa 75.